Ayrım 48, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 443. Sabeta gözlerini kaçıracak kadar terbiyeliydi. Hem bu ne biçim iş? Önce hiç kendini haklı çıkarma gereği duymuyorsun, şimdi de tüm bunları benim iyiliğim için yaptığını söylüyorsun. Vücudunu sıcak basan Locke, çalıntı faytondan aldığı lekeli, fazla büyük binici ceketinin düğmelerini öfkeyle açtı. Ve sen aptalca bir saplantı değilsin. Ben sırf başkasına asılacak cesareti toplayamıyorsun diye saati 5 yıl geriye alamayacağımızı söyleyen yetişkin bir kadınım. Cesaret mi? Sen kim oluyorsun da bana cesaretten bahsediyorsun? Asıl cesaret senin peşinden gelmekte. Asıl cesaret senin bu kendini acındırma ayaklarına katlanmakta. Seni gidi ukala, kendini bir şey sanan şımarık ergele. Benden hiçbir zaman hoşlanmadığını söyle dedi Locke ona adım adım yaklaşarak. Bana asla değer vermediğini söyle. Birlikte güzel seneler geçirmediğimizi söyle. Benden kurtulmak için yapman gereken tek şey bu.
Seni gidi inatçı, saplantılı.
Beni gördüğüne sevinmediğini söyle.
Küstah.
Zaten bildiğim şeyleri tekrarlamaktan vazgeç. Artık aralarında bir adımdan daha az bir mesafe vardı. Bahane bulmayı bırak, bana katlanamadığını söyle. Yoksa...
Sen, of be Locke, sayden de leş gibi kokuyorsun.
Şaşırdın mı? Ya ne yapacaktım? Kartayına kadar yüzecek miydim?
O kahrolası gemide kalacaktın. Yıkanma özgürlüğüne yönelik çok açık talimatlar vermiştim.
Madem gemide kalmamı istiyordun dedi Locke, sen de ona binmeliydin.
Çok gülünç görünüyorsun.
Sabeta iki parmağını yavaşça onun sol yanağında gezdirirken Locke kontrolünü korumaya çalıştı.
Çarpık bacaklı gibisin yukarıdaki tanrılar aşkına. Geçtiğin yollarda hiç toz bıraktın mı?
Yapamıyorsun değil mi?
Neyi yapamıyorum?
Bana çekip gitmemi söyleyemiyorsun. Foyanı meydana çıkarmamın ardından yüzüme karşı öyle bir şey diyemiyorsun. Sahiden çekip gitmemi istemiyorsun.
Neyi isteyip neyi istemediğimi senin şartlarına göre açıklamak zorunda değilim.
Ceketinin önünü iliklesen iyi edersin Sabeta. Sanırım vicdanın gözüküyor.
Biz bağlı büyücülerin hizmetkarlarıyız diye fısıldadı kadın öfkeyle. Buraya kendi rızamızla geldik ve ikimiz de buna ihtiyaç duyacak kadar hayatımızı berbat ettik. Riskli bir konumdayız ve fazla samimi olursak en az birimiz öldürüleceğiz.
Biliyorum dedi genç adam, dikkatli davranmamız gerekmediğini söylemiyorum. Sadece bize özel bir hayatı yasaklayan hiçbir şey olmadığını belirtiyorum.
Bizim gibilerin özel hayatlarındaki her şey iş hayatlarını da ilgilendirir.
Sabeta genç adamın yanağındaki tozu kendi ceketiyle sildi.
İkisini birbirinden ayıramayız.
Benim de bir akşam yemeği ye.
Ne?
Akşam yemeği bir yemek çeşididir. Erkekler ve kadınlar onu sık sık birlikte yerler. Bana inanmıyorsan git başkasına sor.
Yani vekil harcımın hayalarını bunun için mi koparmaya kalktın?
Bir arabanın kasasında oyun oynayan çocuklar olmadığımızı söyledin, haklısın. Ne kadar itilip kakılırsak kakılalım, kendi tanrıların cezası hayatlarımızdan kendimiz sorumluyuz. Saati canımızın istediği kadar geriye alabiliriz. Nasılsa o saat bize ait.
Delilik bu.
Hayır, 2 hafta önce ölmek için yalvarıyordum. Delilik asıl o. 2 hafta önce ölmeye bu kadar yaklaştım.
Locke aralarında boşluk bırakmadan baş ve işaret parmaklarını kaldırdı.
İnan bana, bu hayat ile bir sonrakinin arasındaki kara duvara tosladım. Taşak geçmek canıma yetti. Belki de böyle bir şey işleri iyice karmakarışık edecek. Ne olmuş yani? Sen diğer her şeyden daha çok istediğim bir karışıklıksın. Sen en sevdiğim karışıklıksın. Sana olan güvenimde kaç tane delik açarsan aç.
Biliyor musun, 4 günlük bir yolculuğun terinden daha kötü kokan bir şey varsa o da kendine acımadır.
Sen birinin başına geldikten sonra tutunacak tek dal kendine acımadır dedi Locke. İkimiz de istersek bunu yapabiliriz ama senin de istemen lazım. Şu anda seni hiçbir şeye ikna etmeye çalışmıyorum tabii.
Tabii.
Tabii bir parçan çoktan ikna olmadıysa.
Akşam yemeği dedi Sabeta usulca.
Ve de isteğe bağlı bir seçenek. Müteakip karışıklıklar için. Senin takdirine kalacak şekilde.
Sabeta sonraki birkaç saniyeyi dolduran sessizlikte onun gözlerine ya bakamadı ya da bakmamayı seçti.
Loki'nin damarlarındaki kan adeta jöle olup aktı.
Nereye gideceğiz diye sordu kadın sonunda.
Nereden bileyim? Loki'nin içi öyle bir rahatladı ki ayaklarının üstünde yalpaladı.
Sabeta'nın sağ kolu fırladığı gibi onun beline dolandı. Uzun ve donmuş bir an boyunca birlikte temas noktasına baktılar. Sonra Sabeta ondan ayrıldı.
İyi misin diye sordu genç kadın usulca.
Ben sanırım cevabın çok hoşuma gitti. Ama sen onu bırak da bana bu kahrolası şehirde neyin nerede olduğunu öğrenecek kadar zaman verdin mi ki? Gideceğimiz yeri seçmek senin görevin. Yarın akşam.
Öyleyse gün batımında olsun dedi kadın. Bir fayton göndermeme izin verecek kadar bana güveniyor musun?
Jean ve ben birlikte olmayacağız dedi Loki. Bunu garanti edeceğiz. Makul bir sürede geri gelmezsem onun kızgın ve dizginlenmemiş haliyle yüzleşmen gerekecek. Böyle bir önleme ne dersin?
Elimden geldiği sürece o tür bir belaya bulaşmak istemem.
Sabeta ellerini arkasında kavuşturdu ve Loki'yi alıcı gözle süzdü.
Şimdi ne olacak?
Değişir. Hala gidecek bir hanım var mı?
Jocelyn'ı rahat bıraktım çoğunlukla.
Öyleyse gidip çocuklarımı yatıştırmalı ve seni nasıl yeneceğimin bir yolunu bulmalıyım.
Seni gidi ukala sinir bozucu hergele dedi genç kadın kötü niyet gütmeksizin.
Kibirli kaltak diye karşılık verdi Loki sırıtarak kapıya doğru geri geri yürürken. Kibirli, inatçı, güzeller güzeli kaltak. Ha bu arada geçen sefer sürdüğün o parfümün kokusunu azıcık bile alırsam.
Üstünde azıcık bile at ve yol teri kokusu alırsam denize geri dönersin.
Gidince bir banyo yaparım.
İki tane yap ve yarın görüşürüz.
Görüşeceğiz dedi Loki.
Genç adam kapıya ulaştığında Sabeta'ya sırtını dönmeyecek kadar aklını başında tuttu. En azından şimdilik, çıkmak üzereyken aklına başka bir fikir geldi.
Ah biliyor musun, buraya gelmek için iki at ödünç aldık, yolda onları epey yorduk. Zavallıcıkları bir süre ahırında tutar mısın?
Tabii, seve seve arkanı toplarım. Ve?
Evet.
Jean iyi mi? Yüzü?
Geminden kaçarken burnunu kırdı, iyileşir. Onu gerçekten yavaşlatmanın ne kadar zor olduğunu bilirsin. Yalnız aklıma geldi, habis bacılar hala sende.
Onları geri veririm, yakında.
Sabeta ince bir tebessüm etti. Uslu durmana karşılık rehinelerim olabilirler.
Rehineye ihtiyacın varsa az önce Vordrata'ya yaptığımın daha nazik bir versiyonunu benim üstümde...
''Siktir git başımdan'' dedi genç kadın gülmemeye çalışarak.
Üçüncü kısım.
Bize ne kazandırdın?'' diye sordu Jean.
Bir akşam yemeği randevusu cevabını verdi Loki. ''Sanırım gözümüzü tekrar denizde açmamamız için bazı mantıklı sınırlar belirleme konusunu tartışabiliriz.'' Lakaytça binadan çıkmış ve kendilerini denk geldikleri ilk kiralık faytona atmışlardı. Şimdi de şehirdeki kulelerin yatık akşamüstü gölgelerinin arasından daha dostane yörelere doğru tıngır mıngır ilerliyorlardı.
Herhalde bacılarımdan bahsetmişsindir.
Uslu durursam onları sana geri verecek.
İyi öyleyse.
Jean'ın sesinde halen endişe verici genişsel bir tını mevcuttu. Loki dostu bunu istese de istemese de onu bir hekime muayene ettirmeyi aklının bir köşesine yazdı.
''Kızmadın mı?'' diye sordu genç adam.
''Tabii ki hayır. Herhalde siz iki ahmak eski ateşleri yeniden yakmak konusunda birbirinize imalarda bulunmuşsunuzdur değil mi?''
''Konuşmamız bende öyle bir intiba bıraktı.''
Seni tekrar bayıltmasına izin vermezsen seninle gurur duyduğumu söyleyebilirim. Seni sevdiğin kadının peşinden koşmaktan vazgeçirecek son insan benim, inan bana. Önce işini gör, sonra da vaziyeti elinden geldiği kadar şahsileştir.
Sağ ol.
Sırıtan Loki kısa süreli bir gevşemenin tadını çıkardı. Bu durum gözlerini kırptı ve sabırı karşısında otururken bulduğu anda sona erdi. Kadının kaşları çatık, gece karası gözlerinin altındaki dudakları aşağı kıvırdı. Bana kalırsa zevklerine verdiğin öncelik, sorumluluklarına verdiğinden çok daha fazla, ne dersin diye konuştu kadın.
Yukarıdaki tanrılar aşkına.
Loki refleks icabı kadından uzağa çekildi ve Jean'ın da irkildiğini gördü.
Niye normal biri gibi sokakta karşımıza çıkmıyorsun?
Normal biri olmaktan pek anlamam. Son zamanlardaki davranışlarının eğlenceli bir yönü yok değil. Fakat itiraf etmeliyim ki ben ve meslektaşlarım genel direniş planının verimliliği hakkında endişelenmeye başlıyoruz. Tabii öyle bir plan varsa.
Planın birkaç günlüğüne askıya alınması gerekti dedi Loki. Yine de büsbütün rezil olmaktan kurtulmayı becerdik, hem de senden yardım almadan.
Yardım alıp almadığınızı nereden biliyorsun?
Biz boğulmamak için uğraşırken yedek bir filika ve sıcak bir yemek sunduğunu hatırlamıyorum dedi Jean.
Neredeyse bir hafta boyunca mevsime uymayan rüzgarlar sizi rotanızdan çıkararak kıyının yanı başına sürükledi. Bunun ne anlama gelebileceğini hiç düşünmediniz mi?
Bekle biraz dedi Loki. Kuralların öyle bir şeyi yasakladığını sanıyor.
Herhangi bir varsayımı doğrulayacak yahut yalanlayacak değilim dedi Sabır. Karnı doymuş bir kedi kadar halinden hoşnut bir üslupla. Yere göğe sığdıramadığınız hayal gücünüzün pek de parlak bir ışık saçmadığını belirtiyorum, o kadar. Size yardım etmiş olmamız tabii ki mümkün. Tıpkı diğer tarafında kuralları çiğnemiş ve biraz azarı hak etmiş olması gibi. Gerçeği kesin kes bilmeniz mümkün değil.
Kahretsin Sabır dedi Loki. Aptalca müsabakanızın kurallarının kesin olduğuna dair bizi temin etmiştin.
Sen de bu faytonu ne kadar kaldırabilirsen bana da o kadar güvendiğini ısrarla vurgulamıştın.
Neden buradasın? Verecek bir mesajın mı var?
Mesajım şu: vazifeni ihmal etme Loki Lamora. Buraya kazanmak için geldin, baştan çıkarmak için değil.
Her ikisi için de buradayım. Anlaşmamız tam yetki üstüneydi. Sözünden dönüyor musun?
Sadece sizi bilgi...
Zırvalarına duyduğum ilgisizlik o kadar yoğun ki ondan tuğla üretebilirsin. Tam yetkiye sahip miyiz, değil miyiz?
Evet, sahipsiniz dedi kadın. Fakat tahammülümüzü sınarken çok ama çok dikkatli davransanız iyi edersiniz. İnsan bir türlü hızlanmayan bir ata bindiğinde onun sağrılarını kamçılama ihtiyacı duyar, öyle değil mi?
Siz büyücülerin kenara çekilmeye ve casuslarınızın ortalıkta koşuşturarak sizi eğlendirmelerini seyretmeye bayıldığınızı söylemiştin. O yüzden bir zahmet kenara çekil, çeneni kapa ve eğlen.
Niyetim de o dedi kadın. Sonra giysilerini bile hışırdatmadan iki kalp atışı arasında ortadan kayboldu.
Tanrılar cezasını versin dedi Loki. Aynı güçler bende olsaydı bu kadar büyük bir baş belası olmayacağımı söyle. Daha beter olurdun diye iç geçirdi Jean. Seni uzun zaman önce kendi ellerimle öldürürdüm. Bir şey daha var.
Nedir?
Sabır gitsin, cehennemde akrep yalasın. Sen ve Sabeta hiç acele etmeden son 5 yılın sizde açtığı yaraları iyileştirin. Sen bir yere kadar gittiğin zaman dükkanda beklemeye hiç itirazım yok.
4. Kızım. Ah tanrılara şükür dedi Nikoros, günün erken saatleri için fazla büyük denebilecek yarısı bitmiş bir içkiyle Jostin'in bar tezgahında oturuyordu. Ah tanrılara şükürler olsun, siz ikiniz nerelerdeydiniz?
Yoldaydık canım kardeşim dedi Loki, Nikoros'u omuzlarından tutup ayağa kaldırarak.
Adamın nefesinde simyasal bir maddenin keskin kokusunu ve açılmış göz bebeklerini fark edince dişlerini sıktı. Fakat şimdi onu haşlayacak zaman yoktu.
Çok önemli ve gizli bir meseleyle uğraşıyorduk. Ne durumdayız?
Şey, beklenmedik sorunlarla boğuşuyoruz dedi şaşkına dönen Nikoros. Kıçımızı tekmeyi yiyoruz. Bahisçiler kara zambak için konseyde 14 sandalyelik bir çoğunluk öngö...
Harika dedi Loki.
Birine gönlünce palavra sıkma özgürlüğünden doğan baş döndürücü bir coşkuyla dolup taşarak, işte bu çok güzel, amacımız da buydu zaten. Efendi Kallas ve ben bizim tarafımızda topyekün bir karışıklık olduğuna yönelik sahte bir izlenim yaratmak için dikkatle çalışıyorduk. Çaktın mı? Kara zambağı tam da istediğimiz gibi Tonga'ya bastırdık.
Sahi mi?
Umut şaşırtıcı bir hızla Nikoros'un yüzüne yeni bir renk getirdi ve Loki iç geçirdi. Adam aldığı uyuşturucuların ve bağlı büyücülerden gelen ayarlamaların etkisiyle muhtemelen bir sünger kadar hür iradeye sahipti.
Bak bu fevkalade.
Sahiden de öyle değil mi dedi Loki. Şimdi git bir hekim çağır, sonra da bulabileceğin tüm güvenilir getir götürücüleri ve katipleri toplayıp 5 dakika içinde derin kökler özel galerisine getir. Yürü, yürü, yürü, yürü Justin.
Hizmetinizdeyim efendi Lazari.
Mümkün olan en kısa sürede özel galeriye 5 aç ve şişman adama yetecek kadar yemek istiyorum.
İçeri girdiğinizi görür görmez bazı siparişler vermiştim.
Ay sen çok yaşa. Efendi Kallas kahve de ister. Boya sökecek kadar sıcak olsun. Biz yokken herhangi bir problem yaşadın mı? Güvenlik sorunları falan.
Adamlarınız gizlice içeri girmeye çalışan 6 kişi yakaladılar. Hepsini de şiddetli baş ağrılarıyla yolcu ettik. Ayrıca mahalledeki çok sayıda noktadan gözetlendiğimizi söylüyorlar.
O konuyla çok yakında ilgileniriz. Loki eliyle Jean'a peşinden gelmesini işaret etti. Beraber Nikoros'un davetinin gecesinden hayal meyal hatırladıkları derin kökler destekçileriyle dostane bir şekilde selamlaşarak öğleden sonrasının iş adamları ve esnaf kalabalığının arasından geçtiler. Saniyeler sonra da partinin özel galerisine ulaşarak geçici bir süreliğine baş başa kaldılar.
Kafandan geçen hakiki bir plan var mı diye sordu Jean tıkalı burnuyla.
Bir şeyler tutuşana kadar kıvılcım sıçmak.
Loki yüksek arkalıklı bir sandalyeye kuruldu ve toz toprak içindeki tüniğini silkeledi.
Gerçek bir dalavere kurana dek gürültü patırtı çıkararak Sabeta'nın kafasını karıştıracağız. Çocukça hınzırlıklarla başlayıp işin şiddetini gitgide arttıracağız. Tanrım, keşke doğru düzgün yetimlerimiz, ne yaptıklarını bilen bazı dürüst vatandaşlarımız olsaydı.
Kamur'un kanun kaçakları diğer kentlerdeki meslektaşlarına pek saygı duymazlardı. Fakat Kartayınlılar bunların arasında en çok hor görülenlerdi. Loki hayatı boyunca nüfuza, mesleki gurura ya da Kamor, Verrar hatta Lashain çetelerinin ayrılmaz bir parçası olan yaratıcılığa sahip bir Kartayın çetesi duymuş değildi.
Sebep mevcudiyet dedi Jean, bağlı büyücüler bu insanları bir güzel ehlileştirmiş.
Buyurulan kaynaklardan ilk gelenler yemek ve kahveydi. Loki hemen ete ve ekmeğe yumuldu. İkisi de tümüyle tanımlanacak kadar gözlerinin önünde veya ağzının içinde kalmaya fırsat bulamadı. Jean ise bariz bir sıkıntıyla kahvesini yudumlamakla ve bir parça börek yemekle yetindi. Kısa süre sonra gri saçlarını düzgünce taramış koyu tenli bir kadın elinde deri bir çantayla merdivenleri tırmandı.
''Ben alime Triassa'' dedi kadın, Jean'ı çatık kaşlarla süzerek ''ve o burnun anlattığı uzun bir hikaye var.''
İnce davranarak Loki ile Jean'ın birer keçi gibi koktuklarına değinmeyen kadın muayenesine başlarken Nikoros da peşinde yarım düzine katip ve asistanla merdivenlerde belirdi.
''Güzel'' dedi Loki son lokmasını da yutarken. ''Şu kara zambaklılara dostça bir karşılık vermenin zamanı geldi. Tüy kalemlerinizi ıslatın, her şeyi aynen yazın. İşimiz bittiğinde notlarınızı Nikoros'a verin. Asıl görev dağılımıyla o ilgilenecek.''
Lashain baş inzibatı her kimse ona derhal bir mektup yazılmasını istiyorum. Ona Lashain'e giden zırhlı bir faytondan çalınan 4 atın Kartayn'deki kara zambak nişanının ağırında tespit edildiğini söyleyin. Her atın boynunda açıkça görülebilen bir damga var. Bu atlar çalıntı mal olarak teslim alındı ve Kartayn yetkililerine bildirilmedi. Mektubu bir dost diye imzalayın ve Amatel'in karşısına geçecek olan bir sonraki posta gemisine teslim edin.
Jean gevrek gevrek güldü. Alime Triassa işine devam edince de bir homurtu çıkardı.
Loki bir yandan konuşurken diğer yandan da ileri geri volta atıyordu. Yarın parti fonlarına ilavede bulunacağım. 1000 dukatın kişi başı 5 ila 20'lik paylarla güvenilir, derin kökler üyelerine dağıtılmasını istiyorum. Hepsi de gidip o paralarla mümkün olan her yerde derin köklerin seçimi kazanacağı yönünde bahis oynayacak. Derin köklere duyulan güven bir anda artsın ki karşı taraf onların bilmediği bir şey biliyor olabileceğimiz ihtimalini kara kara düşünsün. Bir diğer 1000 dukatın yeşil kurdeleli sepetlere doldurulacak pastalara ve şaraplara harcanmasını istiyorum. Bu hediye sepetleri esnafların, tüccarların, simyacıların, katiplerin ve hekimlerin, yani henüz derin kökler ailesinin bir parçası olmayan saygın kişilerin evlerine gönderilecek. Gelin yeni üyeler kazanalım.
Bakın, bu şey partinin bazı kıdemli üyeleri arasında sorun yaratabilir dedi Nikoros.
Geleneksel olarak yeni üyeler konusunda çok müşkül pesendizdir. Davet üzerine özel toplantılar düzenleriz. Üye bulmak için sokakları süpürmeyiz.
Loke kendine bir fincan kahve koyup uzun bir fırt çekti.
Bu kadar zor beğendiğiniz için de siz ahmaklar son 2 seçimi açık ara kaybettiniz diye düşündü.
Burada yönetim bende mi Nikoros?
Elbette, kesinlikle bayım. Başka türlü bir imada bulunmak.
Gerekirse üye bulmak için sokakları da süpüreceğiz. Parşömene imza atabilen her kalın kafalı şaşı gözlü koyun sevicinin eline bir kese altın tutuşturacağım. İsteklerimi sorgulamadan önce kendine şunu hatırlat. Rakiplerimiz sizin kahrolası geleneklerinizi paylaşmıyorlar. Onların tek derdi kazanmak.
Elbette.
Sepetler gönderilecek. Henüz herhangi bir talep veya yükümlülük olmayacak. Tek istediğimiz insanların hakkımızda iyi düşünmeleri, yakaya yapışmak daha sonra.
Bir yandan da diye devam etti, borcu mahkemede sorunu falan olan parti üyelerimizi çaktırmadan saptayın. Onların ufak tefek sorunlarını içeren bir liste çıkarın ki adam gönderip onları çözebilelim. Karşılığında o üyeleri parmağımızda oynatabileceğiz ve işe koşabileceğiz.
Gelelim bunun tam tersine. Zafiyeti olan kara zambak parti üyeleri, borçlar, yasak aşklar, skandallar, bağımlılıklar, yasal karışıklıklar, o listeyi mutlaka istiyorum. Her yarayı kaşımak, her kesiye sirke dökmek, alçaktaki her meyveyi koparmak istiyorum. Devamlı topyekün tacizde bulunacağız. Bize verilen her fırsatı değerlendireceğiz ve güneş tekrar doğmadan işe koyulmuş olacağız.
Nasıl istersen dedi Nikoros.
Bu maksatta bana güvenilir bir simyacı lazım. Ayrıca bir at arabasına, bir düzine küçük hayvan kafesine ve bulabileceğimiz kadar canlı yılana ihtiyacım var.
Canlı yılan mı dedi katiplerden biri? Yani?
Evet, karşılığını verdi Loki. Hani pulları vardır yerde sürünürler. Yılan işte.
Bana ayak uydursanıza, bize sadece zehirli olmayanlar lazım. Yani ahır yılanları, kahverengi bataklıkçılar, kemer yılanları. Bu bölgede ihtiyacımıza uyan daha başka yılanlarınız varsa onlar da olur. Bu iş için paralı askerler ve çocuklar da dahil kimi bulursanız kullanın. Münasip bir ödül teklif edin ama ne yaptığımızı ele güne ilan etmeyin. Bu küçük projemizin gereğinden fazla duyulmasını istemiyorum. Kafesleri mahzene bırakın ve ikinci bir emre kadar yılanları orada tutun. Efendi kallasın burnu nasıl?
Kötü kaynamış dedi hekim. Yoğun kokunuza bakarak siz beyefendilerin birkaç gündür dinlenemediği sonucunu çıkarıyorum.
Ne yazık ki doğru dedi Loke.
Kemiğin tekrar kırılması gerekiyor. Bu tür bir yarayı ilk defa almadığınız belli efendi kallas. Bir solunum yolu tıkanıklığı geliştiriyorsunuz.
Öyleyse kır gitsin dedi Can.
2 kadeh brandy'ye, birkaç asistana ve biraz ipe ihtiyacım olacak.
Buna zaman yok diye omurdandı Can ve doğru düzgün çalışabilmek için bana zihin açıklığı lazım. Tedaviyi hemen burada yap.
Kusura bakmayın efendi kallas ama sizin cüssenizdeki bir adamın tedavi sırasında bana saldırması fikrini hiç...
Alime dedi Loke, bu binanın çökme ihtimali dostumun kendini kaybetme ihtimalinden çok daha yüksek.
Ücretimi 2 katına çıkarıyorum dedi kadın kesin bir dille.
Ben de 3 katına dedi Can. Haydi kahrolası şeyi kır ve olması gereken yere otur. Başıma daha kötüsü de geldi, üstelik habersizce.
48. ayrımın sonu. Sayfa 453.